Zaten cehennemdesiniz ve binlerce insan yıldır buradasınız. Cehennem, alevlerin olduğu, çatallı, sivri kuyruklu ve boynuzlu bir adamın olduğu bir yer değildir. Budur. Alevler yalnızca son günde, burada, kötü ruhları yok etmek için vardır. Matta 13, 36, 42, 49, 50. Bazılarınız bu gezegenin bir cehennem ya da hapishane olduğunu düşünmediğinizi ve onu gerçekten sevdiğinizi söylüyorsunuz. Yalnızca kötü bir kişi cehennemde kendini evinde hissedebilir ve burada olmak, tüm bu kötü insanlarla birlikteliğin tadını çıkarabilir. Rahipler, sizin ve kendi egolarınızı koruyup besleyerek şeytana yardım ettiler, dünya gezegeninin iyi bir yer olduğunu, hepinizin iyi ve aynı zamanda günahkar olduğunuzu öğretiyorsunuz. Ne kadar gülünç bir çelişki ve ne kadar aptalca. Eğer günahkarsan nasıl iyi olabilirsin? Günahkar kelimesini kullanıyorsunuz çünkü kötü kelimesi egonuzu rahatsız ediyor ama ikisi de aynı anlama geliyor. Bu aptallık hepinizi yeterince alçak gönüllü olmaktan, gerçekten Tanrı'nın rehberliğini istemekten ve almaktan alıkoydu ve tüm bu zaman boyunca burada kalmanıza yardımcı oldu. Kesinlikle iğrenç olan şey, aslında iyi olduğunuza ve bu gezegende olup bitenlerin normal olduğuna inanmanızdır. Gerçekten bütün bu kötülükler, zulüm, bencillik, cinayet, tecavüz, hırsızlık, çocuk istismarı, vb normal uygar bir gezegende olabilir mi? Hepinizin tam olarak bulunduğu ve tüm bu kötülüklerin gerçekleştiği yer olan cehennemden başka bir yerde olamaz. Medeni ve iyi kelimelerinin anlamını bilmiyorsunuz ve hala burada olmanızın nedenlerinden biri de bu. Eğer şimdiki insan yaşamınızda İsa gibiyseniz ve bedeniniz ölürse, o zaman cennete gideceksiniz. Bunun altında herhangi bir şey olursa notu elde edemezsiniz. Ve bir sonraki bedeninizde, doğru yolu bulana veya zamanınız dolana kadar sürekli olarak cehenneme dönecek ve sonra son gün ateşte yanacaksınız. Hepiniz kötüsünüz, yoksa burada, hapishanede olmazdınız. Allah iyi insanları hapse atmaz. Alçak gönüllü olun ve iyi olmayı öğrenin. Aranızda bir duvar gibi örgütlenen dinlerle, asla Tanrı ile kişisel bir ilişkiniz olmayacak ve onu harika ve sevgi dolu bir varlık olarak tanıyıp sevebilecek ve aynı zamanda onun sevgisinin sizi çevrelediğini hissedebileceksiniz. Ve seni kötülüklerden koruyorum. Sinagog, kilise, cami vs. bunlara hiç gerek yok. Her insan bir kilisedir. Kiliseler barınma ve kötü hava koşullarından korunma amaçlıydı. Güneşten, yağmurdan vs. çığlık atan çocuklardan korunmak veya barınmak için yapılmış, böylece gidip huzur içinde olabilirsiniz ve Tanrı ile konuşmaya ve onun telepatik tepkisini dinlemeye konsantre olabilirsiniz. Şimdi onlara bakın, kapıları kilitli, putlarla, altınlarla vs. dolu. Eğer kilise gerçekten Tanrı'nın evi ise, kimin kapıyı kilitleyip size içeri giremeyeceğinizi söyleme hakkı vardır. Belirli bir günde yalnızca bir saat dışında mı? Nerede olursanız olun, her zaman Tanrı ile telepatik olarak konuşmak zorundasınız ve kiliseniz günün 24 saati ona açık olmalısınız. Birisi Tanrı ile konuşmak için bir kilise binasına ihtiyaç duyduğunu hissediyorsa ve gece yarısı, hafta ortasında acı çekiyorsa, onu dışlamaya kimin hakkı var? Hiç kimse, aptal rahipler, kapıları kilitlemezlerse aptal putların ve dünya hazinelerinin insanlar tarafından çalınacağını söylüyorlar. Bir kilisede kesinlikle çalınmaya değer hiçbir şey olmamalı, varsa satılmalı ve para fakirlere verilmeli veya soğuk iklimlerde kiliseyi ısıtmak için kullanılmalı, böylece kilisenin sıcak ve misafirperver hissetmesi sağlanır. Tıpkı Tanrı gibi. Bunun yerine şeytan gibi soğuk, rahatsız ve yasaklayıcı hissederler. Tanrı, yaşayanların tanrısıdır, ölülerin değil. Katolik kiliseleri, emirlerin çiğnenmesini öğreten putlarla ve oyma resimlerle doludur, gökte, yerde veya deniz altında hiçbir şeyin oyma resmini yapmayacaksınız. Putlara ve oyma heykellere tapmayacaksınız. Meryem'in cesedinin heykelleri de var. Onun Allah'ın kutsal annesi olduğunu söyleyerek büyük bir küfür işlediler. İsa'nın kendisi Meryem'in kendi annesi olmadığını söylemiştir, Mat. 12, 47, 50 ve Markos 3, 31, 35 ve Luka 8, 19, 21. Meryem özel değildi, fakat o iyi bir anneydi ve Tanrı'nın İsa'dan öğrenmesini ve kendisini işine hazırlamasına yardım etmesini istediği iyi niteliklere sahipti. Roma Katolikleri de Meryem'in oğlunun oyulmuş heykellerine taparlar. Benim kullandığım ve ben olmadığım bir insana hayvan ve ona Tanrı gibi tapınıyorum. İsa'nın kendisi şunu söyledi, insanlar ona ibadet etmemeli, sadece yalnızca Allah'a ibadet etmelidir, Mat. 19, 16, 17 ve Markos 10, 17, 18. Hepiniz ölüm cezası altındayken nasıl bu kadar itaatsiz ve aptal olabiliyorsunuz? Zamanınız mı azalıyor? Yuhanna 3, 18 ve 5, 24. Tüm peygamberler doğrudan Tanrı ile konuştu, onun iradesini yerine getirdi, dine karşı çıktı ve tanrısal bir hayat yaşadı. Bu bir manastırda ya da komünde yaşamak anlamına gelmiyor, sadece dinlerden uzaklaşmak anlamına geliyor. Bir manastırda ayartılmaktan saklanmak size hiçbir fayda sağlamayacaktır, çünkü ayartılmayla yüzleşmeli ve onu yenmelisiniz, baştan çıkarıcılıkla yüzleşip onu yenerek Tanrı'nın lütfunu kazanmak için, Yakup 1, 2, 4. Böylece, aynı zamanda başkalarına da iyi bir örnek teşkil eder ve daha zayıf olanlara ahlaki destek vererek ayartmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Bir komünde ya da manastırda saklanmak korkakların çıkış yoludur, ama onlar yalnızca kendilerini kandırıyorlar, çünkü ne kadar ayartmanın üstesinden gelirseniz, eve dönmeye o kadar yaklaşırsınız. Dünyanın cazibesinden kaçınmak, kalan azıcık değerli zamanınızı boşa harcamak anlamına gelir ve bu, bir taşıma bandı üzerinde, ateş dışında hiçbir yere hızlı bir şekilde ulaşamayacağınız ateşe doğru anında koşmak gibidir. Bu komünler yalnızca korku yaratır ve yarardan çok zarar verir, birinci ve sonraki nedenlerden dolayı. Bunlar büyüdükçe zamanını boşa harcayan insan sayısı da artıyor. Ve gerçek inancı olmayan insanlar her zaman anlamadıklarından korktukları için kamuoyu onlara karşıdır. Eğer gerçekten büyürlerse dışarıdaki insanlar korkar ve sonunda ona saldırırlar. Din savaşları da aynı şekilde başlar. Bu insanların ailelerine gerçeği öğretmek ve Tanrı için savaşmak için evlerine dönmeleri gerekiyor. İsa barış değil kılıç getirmeye geldiğini ve insanın düşmanlarının kendi ev halkı olacağını söyledi. Çünkü bunlar şeytan tarafından dikkatinizi dağıtmak ve sizi Tanrı'ya olan inancınızdan uzaklaştırmak için kullanılacaktır. Eğer yapmazlarsa, o zaman doğru yapmıyorsunuz demektir çünkü İsa size, eğer doğru yaparsanız, bunun gerçekleşeceğini söylemiştir. Kaçmayın ve komünlerde gizleyin. Evinize dönün ve sizi seven insanları hatalı olduklarına ikna etmek için savaşın. Yumruklarınızla değil, gerçeğin kılıcıyla savaşın. Hakikat ve ışık tüm karanlığı ve kötülüğü yener. Çık, karanlığı acısız ve kolay bir şekilde yok eder, gerçeğin ışığı da sevgiyle birleşip teslim edildiğinde bunu yapar. Bu kadar korkak olmayı bırakın. Tanrı'nın zırhını giyin ve insanlara yolu gösterin. Bir zamanlar Tanrı'ya karşı savaştın ve buraya geldin. Tek çıkış yolu şeytanla savaşmak, Tanrı'ya taraf değiştirdiğinizi ve eve dönmeye uygun olduğunuzu kanıtlamaktır. Cennetteki gerçek aileniz, evinize dönmenizi bekliyor ve kıyamet günü ateşte ölmemenizi umuyorlar. Şeytanın en büyük silahı her zaman dinler olmuştur ve onlarla bölüp aldatmış ve dünyayı fethetmiştir. Veba gibi organize dinlerden kaçınmalısınız, va. 18.4 Şeytan, dinleri daha da etkili hale getirmek için inançları daha da bölerek, her biri kendi gelenek ve inancına sahip küçük mezheplere ayırdı, o kadar sinsi ki, günün 24 saati tetikte olmalı ve onu asla hafife almamalısınız. Boğulan bir adamın yüzen herhangi bir şeye tutunduğu gibi Tanrı'ya sarılın, yoksa ateş gölü inde boğulacaksınız. Bir şey yapmadan önce, şeytanın sizinle baştan çıkarıcı sesiyle konuşarak sizi yanlış bir şey yapmaya kandırmadığından daima emin olun. O çok sinsi. Şüpheniz varsa, şeytanın değil, Tanrı'nın emirlerine uyduğunuzdan kesinlikle emin olana kadar hiçbir şey yapmayın. Din savaşları şeytanın en sevdiği oyunlardan biridir. Muhammed'in aydınlanmasından ve öğretilerinin yayılmasından sonra şeytan, Haçlı seferlerinde Hristiyanları ve Müslümanları birbirine düşürmeye çalıştı, dinler icatını kullanarak, insanların kendi aralarında ve kitaplarında birleşerek hakikati bilme şansına sahip olmalarını engellemek amacıyla. Aslan yürekli Richard ve Selahaddin'in savaş alanından uzakta arkadaş olmaları çok saçma. Birbirlerine büyük saygıları vardı ama yine de ordularını birbirlerine karşı yönetiyorlardı. Savaş alanında birbirlerinin askerlerini öldürmek. Richard'ın hasta olduğuna ve Selahaddin'in kılık değiştirip doktor gibi davrandığına dair hikayeler var ve Richard'ı tedavi edip sağlığına kavuşturduğu İngiliz kampına gizlice girdi. Savaş alanında birbirlerini öldürmeye çalışsınlar diye. Tanrı adına mı? Başka bir hikaye, Richard ve Selahaddin'in kılıçlarını karşılaştırmak için dostça bir yarışma yaptıklarını anlatıyor. Richard kılıcının gücünü göstermek için geniş kılıcını kullandı ve bir ağacı kesti. Selahaddin, kılıcının ince kenarını göstermek için palasını kullanarak ipek bir mendili havada ikiye böldü. Neden birbirlerine bu sevgi dolu saygıyı duyuyorlardı? Çünkü ikisi de onurlu ve Tanrı'dan korkan adamlardı ve her ikisi de Tanrı'nın iradesini yerine getirdiklerine gerçekten inanıyorlardı. Şeytan ikisini de dinlerle kandırdı. Onların Tanrı ile doğrudan temasları yoktu, dolayısıyla şeytanın ikisini de kandırması kolaydı. Daha sonra tarihte, İngiltere'nin Roma Katolikliğinden ayrılmasının ardından, Tanrı, İngilizlerin dünyanın çoğunu fethetmesine, yeni doktrini yaymasına ve Katolik paganizmine ve küfür dolu öğretilere karşı koymasına yardım etti. Büyük Britanya gibi küçük bir krallık dünyanın çoğunu başka nasıl fethedebilirdi? İngiltere Kilisesi hala hatalıydı, ancak o zamanlar muhtemelen kötülüklerin en küçüğüydü. Britanya daha sonra dünyaya barışı getirdi ve uzun yıllar dünyanın polisi oldu. Aynı zamanda Arap dünyasına barışın getirilmesine de yardımcı oldu, çünkü Müslümanlar doğrudan Kur'an'a itaat etmedikleri için fanatik hale geldiler. Fanatizm her zaman belaya yol açar. Britanya İmparatorluğu'nun bıraktığı bir diğer fayda ise İngilizceyi yeryüzündeki en önemli ve en yaygın kullanılan dil haline getirmesidir, İsa'nın Prens Mikail'in ikinci gelişine hazırlık olarak. İngilizce dilinin evrensel kullanımı yoluyla gerçeği yaymayı ve çok karanlık bir dünyayı aydınlatmayı kolaylaştırmaktır. İsa ve Muhammed arkadaştırlar, peki neden Hristiyanlar ve Müslümanlar arkadaş değiller? Muhammed ve İbrahim arkadaştır, peki neden Müslümanlar ve Yahudiler arkadaş değil? İsa ve İbrahim de arkadaşlar, öyleyse neden herkes bu kadar aptal olmayı bırakmıyor ve kitabın 3 bölümünü de okuyun, tüm peygamberlerin söylediği gibi arkadaş olup, eve dönme hakkını kazanmak için birbirinize yardım edecek misiniz? Müyse 6. yüzyılda Muhammed Mustafa doğduğunda Mekke kötü bir yerdi. Muhammed oradan kovuldu ve Medine'ye kaçtı. Medine, Mekke kadar kötü değildi ve Medine halkı Allah'ın iradesini yerine getirmeye, yani İslam'a yönelmişti. Mekke'nin kötü insanları Kur'an'ı kabul etmeyi reddettiler ve bu yüzden Muhammed ona saldırıp fethetmek için bir ordu topladı, ancak başarısız oldu çünkü bu Tanrı'nın iradesi değildi. Eğer Allah dileseydi, Muhammed Mekkelileri kolaylıkla mağlup edebilirdi. Çünkü Allah Kur'an'da bunu söylüyor ve Allah'ın sözü, her durumda ve elçilerininkinden üstündür. O zamanlar Mekkeliler, putlara ve sahte tanrılara tapınmak için Mekke'ye gelen hacıların büyük miktarda para kazanıyordu ve bu, vermek istemedikleri çok büyük ve gelişen bir işti. Çünkü bu onların en büyük gelir kaynağıydı. Bu yüzden Muhammed'i, Kur'an'ı ve tek gerçek Tanrı'yı reddettiler çünkü bu onların çok kazançlı işlerini mahvederdi ve tanrıları olan paraya hizmet etmeye devam etmeyi tercih ettiler. 1186 Allah'ın iradesi olmadığı için Mekkelileri mağlup edemeyen Muhammed'in bazı takipçileri korkarak onu Mekkelilerle bir anlaşma yapmaya ikna ettiler. Anlaşma şuydu, Muhammed'in Mekke'ye girmesine izin vereceklerdi, eğer Mekke'yi yeni, dinin, merkezi haline getirirse, böylece şehri ziyaret eden hacılar sayesinde çok para kazanmaya devam edebileceklerdi ve hiçbir şey değişmeyecekti. Ve böylece Mekkeliler tanrılarına, yani paraya hizmet etmeye devam edebildiler. Daha önce Muhammed, takipçilerine Kudüs'e ve İbrahim'in ıshakı kurban etmek için gittiği Morah Dağı'ndaki Tanrı'nın, kutsalların kutsalı, na bakmalarını öğretmiş ve Tanrı'yı dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğini kanıtlamıştı. Bu tüm çocuklarına ilk imam oldu, onlara Allah'ın dostları olabilmeleri için ne yapmaya istekli olmaları gerektiğini gösterir. Mekkeliler, pazarlığı yaptıktan sonra Mekke'yi yeni merkez yapıp, işlerine devam etmek için bir hadis yazdılar. Siyah kayaya kutsalların kutsalı veya Tanrı'nın evi anlamına gelen Kabe adını verdiler. Ancak bizzat Allah Kur'an'da yeryüzünde, kutsalların kutsalı olan tek yerin İbrahim'in ıshakı kurban etmek için gittiği Kudüs'teki Morah Dağı olduğunu söyler, İbrahim'in makamı olarak anılır. Mekkeliler hadislerinde Morah Dağı'ndan Mekke'ye kadar dünyayı daha da aldatmaya çalışıyorlar. İbrahim'in ıshakı değil İsmail'i kurban etmek için Mekke'deki Kabe'ye götürdüğünü yazdılar. Halbuki bizzat Allah, Kur'an'ında İbrahim'in, İsmail'i değil, ıshakı, kutsalların kutsalı olan İbrahim'in barış şehrindeki makamı olan yere götürdüğünü söylemektedir. Isak'ın müjdesi, Sure 37-109, İbrahim'e barış salem, barış şehrinin kurulacağı yer, daha sonra inşa edilecek olan Yerüe Salem, Sure 2-126. Barışın başlangıcı İbrahim'in örneğini takip ettiğiniz zamandır salem barış demektir. Tanrı, yeryüzünde kendisi için yalnızca bir evin inşa edilmesine izin vermiştir ve bu da İbrahim'in makamı üzerindedir, kutsalların kutsalı, dünya üzerindeki en kutsal yer, İbrahim'in, yalnızca Tanrı'ya inandığı ve oğlu Isak'ı Kudüs'teki Rabbin evi'nin bulunduğu Morah Dağı'nda kurban etmeyi teklif ederek Tanrı'ya olan sevgisini kanıtladı. Kudüs kelimesi, huzur bulan ve güvenlik yeri anlamına gelir, Sure 2-125. Kur'an'daki kutsalların kutsalı'na yapılan tüm atıflar, aynı zamanda onun barış şehrine yapılan atıflarda olduğu gibi, Mekke'ye değil, Kudüs'teki Morah Dağı'na atıfta bulunur, Tanrı'nın evi'nin veya tapınağın Kral Süleyman tarafından inşa edildiği yer. İbrahim'in makamı üzerinde, ıshakı Tanrı'ya teklif etti. Mekkeliler, bu aldatmacayı devam ettirebilmek için İncil'i itibarsızlaştırmak, gerçeği bulamacmak için insanların onu okumasını engellemek ve Allah'ın istediği gibi Mekke'den Kudüs'e dönmek zorunda kaldılar. Mekkeliler, hadisleri yazarak ve İncil'i itibarsızlaştırarak, hadis okuyan herkesin Kur'an'ı ve Allah'ın hakikatini anlamasını imkansız hale getirdiler. Müslüman dünyasına gerçek İncil'in artık var olmadığını, bunun yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda tamamen mantıksız olduğunu söylediler. Bütün dünyayı, taptıklarını iddia ettikleri Tanrı'nın, her şey kudretli olduğu ve onlara İncil'i okumalarını emrettiği yalanlarına inandıracaklardı, yalnızca İncil'de yazılı olan ve başka hiçbir yerde yazılı olmayan onun sözleşmesini yerine getirin ve o, her şeye kadir olmasına rağmen, onlara göre dünyayı gerçek İncil'den mahrum bırakmıştır. Her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın, sözünü bozduğuna ve cılız bir adamın kendi İncil gerçeğini yok etmesine izin verdiğine dair yalanlarına bizi inandırdılar. İnsanlar ne kadar aptal olabilir? Allah Kur'an'da gerçek İncil'in size ulaşacağını garanti etmiş ve okuyucuya bu konuda şüpheye düşmemesini emretmiştir. Sure 32-23. Andolsun, biz daha önce Musa'ya kitabı verdik, sonra onun sana ulaşmasından şüphe etme ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık. Kral James İncil'inin yetkili versiyonu, şu anda en doğru çeviri olan Kralların Kralı İncil'inin tamamlandığını MS 2000 yılına kadar dünyadaki en doğru ikinci çeviridir. Hadis Muhammed'in vefatından sonra yazılmıştır. Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasına neden oldu. Kur'an'ın anlamına, Vahdet İncil'inin anlamına, Tevrat ve İncil'de yazılmıştır, antlaşmanın yerine getirilmesine. Bunun sonucunda insanların birliği ve kardeşliği ortaya çıkar. Sonuçlar. Böylece Mekkeliler kendi hadisleri olan, babaların hadisini öğreterek Allah'ın öğretilerini etkisiz hale getirmeye çalıştılar. İnsanlar ne kadar kör olabilir? Hadis Müslümanların Talmud'u haline gelmiş ve Allah tarafından Kur'an'da mahkum edilmiştir, Sure 43-21-23 ve 43-3, ki bu da Allah'ın Kur'an'ı yazmak için tüm zahmete katlandığını söyler. Eğer okursanız ve söylediklerini yaparsanız kendiniz anlayabilirsiniz, yani, Kur'an'ın yanı sıra İncil'i okumak ve özel olarak dua etmek, ki bu tam olarak Mesih'in Matta'da söylediği şeydir. 6. Tanrı size cevap verecek ve yapmanızı istediği şeyi, yani Tanrı'nın iradesini size öğretecektir. Eğer Tanrı'nın size yapmanızı söylediği şeyi yapmazsanız, o size yanıt vermez. Talmud'un her kopyası ve orijinalleri, hadisler ve insan yapımı tüm kanun kitapları kağıt hamuru haline getirilmeli ve İncil Kur'an olarak geri dönüştürülmelidir. O zaman hayatlarında ilk defa bir iyilik yapmış olacaklar. Allah Kur'an'da size, eğer hakik mümin iseniz ve gücünüz yetiyorsa, hacca gitmenizi emretmiştir. Tanrı, Mekke'yi değil, Kudüs'teki İbrahim'in makamını, Moriah Dağı'nı ziyaret etmeniz gerektiğini söylüyor. İbrahim, İshak'ı Mekke'deki kabede değil, Moriah'ı Kudüs'te sundu, çünkü Tanrı öyle diyor, size okumanızı söylediği kitapta ve bu İncil'dir, Sure 6, 154-156. Yani Mekkeliler tüm Müslümanları kandırdılar. Kitapların birleştirilmesini ve Muhammed'in, tüm inanlıları Tanrı'nın anlaşmasını yerine getirme konusunda birleştirmeyi amaçlayan Tanrı'ya yönelik misyonunun yerine getirilmesini engellediler. Dünyanın geri kalanına, Moriah'la yüzleşirken ve onu hatırlarken tek bir evrensel kardeşlik olarak Tanrı'nın temsilcileri olarak yaşamanın ne kadar harika olduğunu hatırlatmak. Sure 2, 144 ve 1. Krallar 8, 29-30. Hristiyanlar da en az Yahudiler ve Müslümanlar kadar kötüdür ve İsa'nın adını kötüye kullanan, İsa'nın söylediklerinin tam tersini öğreten bir din başlatmışlardır. Bu nedenle Allah, insanları hak imana ve öğretiye döndürmek için Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Mustafa'ya göndermiş, bu, Tevrat'taki anlaşmanın yerine getirilmesi ve Tanrı'nın iradesinin yerine getirilmesidir ki, aslında İsa'nın yeni ahit antlaşmada söylediği şeyin aynısıdır. Bu durum Allah tarafından Kur'an'da tekrar teyit edilmiştir, bu da onu iki kat önemli ve kesin kılmaktadır. Kendinizi bu kötü insan yapımı öğretilerin tümünden kurtarmak tüm inananların görevidir, Tanrı'nın üç kitabını, Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kur'an ve kendinizi tek kardeşlik olarak birleştirin, hepiniz Eski Ahit'teki Tevrat'ta yazılan Tanrı'nın anlaşmasına uyun. Ve yalnızca Tanrı'ya inanma konusunda İbrahim'in örneğini takip etmek. Ve Tanrı'yı dünyadaki her şeyden daha çok sevmek ve O'nun iradesini yapmak. İsrailli Tanrı'nın isteğini yapmak, Hristiyan Tanrı'nın isteğini yapmak, Tanrı'nın çocukları. İslami Tanrı'nın isteğini yapmak bu nedenle, hepsi tam olarak aynı anlama gelir ve herhangi bir organize dine atıfta bulunmaz. Bunlar, Tanrı'nın çocuklarına, yani emirleri yerine getirenlere ve aynı zamanda Tanrı'nın iradesini yerine getirenlere atıfta bulunurlar. Birçoğunuz hepiniz, Tanrı'nın çocukları olduğunuzu söylüyorsunuz, ancak hepiniz, Tanrı'nın çocukları değilsiniz. Yalnızca emirleri yerine getiren ve aynı zamanda Tanrı'nın iradesini yerine getirenler, Tanrı'nın çocuklarıdır ve geri kalanlarınız, kendinize ne ad verirseniz verin, değildir. Sizler hizmet ettiğiniz kişilerin çocuklarısınız. Tanrı'nın iradesini yerine getirenler O'nun çocuklarıdır, şeytanın iradesini yapmaya devam edenler ise O'nun çocukları olarak kalacaktır. Milyarlarcanız İsrailliler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olduğunuzu söylüyor ama değilsiniz, çünkü emirleri yerine getiriyor olsanız bile Tanrı'nın iradesini yapmıyorsunuz. Siz sadece kendi dininize sözde bağlılık gösteriyorsunuz. Eğer gerçekten Tanrı'nın çocukları olsaydınız, O'nun emirlerini, anlaşmalarını yerine getirir ve O'nun iradesini yerine getirirseniz, hepiniz Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyor olurdunuz. Aynı zamanda din, milliyet, siyaset, dil, renk ayrımının olmadığı dünyada tek kardeşlik, tek millet olurdunuz. Kendiniz gibi sevmeniz gereken komşu sadece komşunuz değil, aynı zamanda gezegenin diğer ucundaki adam ve aradaki herkestir. Bütün dinler şeytana aittir. Bütün dinler yok edilmelidir. Tüm organize dinler ortadan kaldırılana ve insanlar emirleri, anlaşmaları yerine getirene ve Tanrı'nın iradesini yerine getirene kadar dünyada asla barış olmayacak. Ve Tanrı ile konuşmak için doğrudan ruh sohbetine dönün. Yeni Ahit, Yeni Şarkı olarak bilinir ve Kuzunun Şarkısı Va. 15, 3 ile uyum içinde olan, Musa'nın şarkısıdır. ve Messi, bu şarkıyı söylemeyi, yani onu saklamayı öğrenebilecek çok az kişinin olduğunu söylüyor, yaşaya 42-10 demez. 98-1 ve yalnızca bunu yapanlar hayatta kalacak, va. 14-3 Eğer Tanrı'nın krallığında yaşamak istiyorsanız, antlaşmaya uymalı ve onun kanunlarıyla onun burada, dünyada kurulmasına yardımcı olmalısınız, ekonomik sistem, vesaire, onu kralınız olarak kabul edin ve yalnızca ona hizmet edin, Tanrı'nın dünyadaki vekilleri haline gelerek başkalarını da aynısını yapmaya ikna edin. Yapmayanların hepsi ölecek. Bölüm 12 Prens Michael Mesih tekrar geliyor. İsa öğrencilerine tekrar geleceğini ve ikinci gelişinde onlarla atasözleri ve benzetmelerle konuşmayacağını, ancak onlara Tanrı hakkında açıkça göstereceğini söyledi, Yuhanna 16:25. Öğrenci Yahya'ya söylendi ve onun vahiyinde şöyle yazılmıştır, Mesih tekrar geldiğinde, Tanrı'nın kullarına peygamberlere söz verdiği gibi, Tanrı'nın gizemleri sona erecektir. Herkesin kendi bireysel değerlerine ve kimin damgasını taşıdığına göre yargılanacağı son günden hemen önce, kendisinin tekrar geleceğini ve Tanrı'nın gerçeğini herkese yayınlayacağını söyledi. Dünya uluslarını ve tüm dünyayı aydınlatın, Mat. 24-27 ve Luka 17-24 ve 2. Selanikliler 2-8. Bu yapıldıktan sonra, Tanrı, Mesih, Tanrı'nın işaretini ateşten, va. 7-3 Sağ kalacak insanların alınlarına mühürleyene kadar son günü erteleyecek ve insanlığa kötü yollarını düzeltmek için son bir şans. Dünya düzelmezse, herkes komşusunu kendisi kadar sevmeye, emirleri yerine getirmeye, Allah'ın rızasını yapmaya, iyi olmayı öğrenmeye başlamazsa, işte o zaman son gün gelecektir. Daha sonra Mesih, Tanrı'nın gerçeğini yayınlamak için giydiği insan hayvan bedenini çıkaracak ve melekleriyle birlikte gerçek benliği olarak gelecek ve şeytanın işaretini taşıyan tüm ruhları ve bizzat şeytanı yok edecek. Ateş ile İsa'nın elleri ve ayakları delik olan Meryem oğlunu giyemeyeceği açıktır. Çünkü tıpkı 2000 yıl önce ilk geldiği zamanki gibi. Yeni zamanlarda dünya üzerindeki yaşamla ilgili her şeyi özel olarak öğrenmesi ve Tanrı tarafından eğitilmesi gerekecek, çünkü dünya 2000 yılda çok değişti. Daha önce olduğu gibi İngiltere'de normal bir insan olarak büyümesi ve yeni zamanlarda insan olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmesi gerekecekti. Ve bu yeni zamanların cazibesinin üstesinden nasıl gelineceği. Dünyevi meseleler hakkında iyi bir genel altyapıya sahip olmak için, pek çok farklı şey öğrenmesi ve dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli gelenek ve dinlerde işlerin nasıl yürüdüğünü tam olarak anlamak için geniş çapta seyahat etmesi gerekirdi. Eğer insanlık değişmek ve hayatta kalmak istediğine karar verirse, dünyaya ve onun sorunlarına aşina olacak ve gökteki babasının yardımı ve rehberliğiyle her şeyi düzeltebilecektir. İsa, Mesih'in ikinci gelişinde mucizeler gerçekleştiremeyeceğini ve insanların isteklerini yerine getiremeyeceğini zaten söylemişti. Çünkü artık çok geç olacaktı ve insanlar onun mucizelerini çoktan deneyimlemişlerdi ve onun örneğini takip etmek için 2000 yıl geçmişti. Şimdiye kadar iyi olmayı öğrenmeleri ve uzun zaman önce evlerine dönmeleri gerekirdi. Mesih'in, insanlara yeterli inanç ile, şeytanın bölgesinde, Tanrı'nın emirlerini takip ederek ve gücü kullanarak bunun yapılabileceğini kanıtlamak için her şeyi zor yoldan yapması gerekecektir. Ve şunu göstermek için, bir adam dünyanın herhangi bir yerindeki kötülük dağını suyun üzerinde yürüyemeden hareket ettirebilir. Prens Michael, yeni adıyla yeni bedeninde dünyadaki gerçek görevine başlayabilmeden önce, yaşının 30'lu yaşlarının sonuna gelmiş olması ve kullandığı hayvanı kontrol etmeyi, her türlü ayartmanın üstesinden gelmeyi ve direnmeyi öğrenmesi ve daha önce olduğu gibi mükemmel ve gizli bir eğitim almış olması gerekirdi. İsa'nın öğrencilerine anlatacak daha çok şeyi olduğunu söylemesinin ama onların buna henüz dayanamamalarının nedeni, eğer onlara bu kitaptaki her şeyi anlatmış olsaydı, onların bile onun deli olduğunu düşünmeleriydi. Birçok insanın zaten yaptığı gibi. Uzay gemileri vs. 2000 yıl önceki insanların basit zihniyetine nasıl açıklayabilirsiniz? O dönemde insanların zihniyetinin nasıl olduğunu düşünmek lazım. Uzay gemileri, melekler mi, diğer gezegenler, ruhlar, başka bir gezegen için okul reformu mu? Uzay yolculuğu. Şimdi bile, yani 2000 yıl sonra, dünyanın hala son derece kaba uzay gemileri var. Buna şimdi bile inanmayan insanlar olacaktır. İlk gelişten sonra ikinciye yol hazırlanmalıydı ki, Mesih tekrar geldiğinde insanlar hakikate inanabilsinler, Dan 12:4. O zamandan bu yana, dünya yavaş yavaş hazırlandı ve yavaş yavaş teknoloji gönderildi, böylece artık insanlık başka gezegenlerin olduğunu biliyor ve insanlar nükleer füzeler gibi sadece çocuk oyuncağı olan kendi kaba uzay gemilerini inşa ettiler. Ev teknolojisiyle karşılaştırıldığında. Bu gezegendeki teknoloji, Venüs'ün teknolojisiyle karşılaştırıldığında tarih öncesidir. Sizi gerçeğe hazırlamak için yeterince gönderildiniz, daha fazlası değil. Kendi kendini onaran ve kendi kendini yeniden üreten, yaşayan bir organik bilgisayar inşa etmek için gerekli teknolojiyi düşünün. İnsan yapımı bilgisayarlar gibi kaba tel ve transistör parçaları ya da metal ve plastik yığınları değil. Egolarınızı bir kenara bırakın arkadaşlar. Bu gezegendeki hiç kimse hiçbir şey icat etmedi. Bazı insanlar yavaş yavaş Tanrı tarafından hazırlandı ve hazır olduklarında onlara telepati yoluyla, birdenbire, veya Tanrı bilir nerede dedi ve bu fikirler tam olarak nereden ve nasıl geldi? Tanrı'nın gerçeğinin dünyanın tüm uluslarına yayınlanmasını hızlı ve kolay hale getirmek için dünyaya, çok çeşitli biçimleriyle iletişim teknolojisi gönderildi. Şeytan, insanların nefsini şişirerek, onları yüceltmiş, bunları kendilerinin icat ettiğini söylemiş ve açıkça tüm kötü fikirleri telepati yoluyla vermiştir. İzzet her zaman olduğu gibi Allah'a aittir. Güç ve hükümranlık sonsuza dek Tanrı'nındır. Şeytanın, egolarınızı ve kibrinizi kullanarak sizi kandırmasına, gözlerinizi kapatarak sizi istediği yere yönlendirmesine izin vermemeniz için kaç bin yıl geçmesi gerekir? Alçak gönüllülük ve inanç, bunun olmasını önlemenin tek yoludur ve gerçek onlardan gelir ve gerçek sizi özgür kılacaktır. İsa, kimsenin onun geleceğini düşünmediği bir zamanda geleceğini ve dinleri yok edeceğini ve zamanların da tıpkı şimdiki gibi olacağını söyledi. Nuh zamanları ve Sodom ve Gomorra zamanları. Bugünün dünyası tıpkı herkesin yalnızca seks ve parayla motive olduğu ve kontrolün yine şeytanda olduğu o zamanlardaki gibi. Bu Mesih'in işinin çok daha zor olacağı anlamına geliyor çünkü bu koşullar altında kendisine yardım edecek insanları bulmakta son derece zorlanacak ve her şeye ve inanılmaz zorluklara karşı savaşmak zorunda kalacak. Kötülüğün, farklı toplum türlerinin tüm farklı kesimleri ve düzeylerini kontrol altına alacağı gerçeği nedeniyle, insanların kalpleri soğuyacak ve katılaşacak ve sevgiyle motive olmayacaklar, Mat. 24:12 sadece seks ve parayla. İnsanlar, Mesih'e kim olduğunu ve yeni adını açıklayana kadar gerektiği gibi yardım etmeyecekler ve o zaman bile ona yalnızca ona inanan ve onun İsa kompleksine sahip başka bir deli adam olduğunu düşünmeyen insanlar yardım edecek. Kendisinden önce gelen tüm çılgın sahte Mesihler ve sahte peygamberler yüzünden bu onun için daha da zor hale gelecektir. Gerçeği görmüş, örgütlü dinler tarafından aldatılmamış, yanıltılmamış, manevi açıdan zengin ve alçak gönüllü insanlar onu tanıyacaktır. Onu kabul edecekler ve sevecekler. Ve ondan yardım soracaklar ve ona yardım etmelerine izin almak isteyecekler. İsa, ikinci gelişinin zamanlarının Sodom ve Gomorra günlerine benzeyeceğini ve buna eşcinselliğinde dahil olacağını söyledi, rastgele cinsel ilişki, sapkınlık ve ahlaksızlık isyan çıkarıyor ve kontrolden çıkıyor, bakınız bölüm 6. Savaşlar olacağını, savaş söylentileri çıkacağını söyledi, kıtlıklar, veba ve sıkıntılar, çeşitli yerlerdeki depremler, ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanıyor ve Yeruşalim'in ordularla çevrili olduğunu gördüğünüzde, o zaman yaklaşıyor. Emirleri ve Allah'ın rızasını sonuna kadar yerine getiren ve imanını koruyanlar hayatta kalacak, saçlarının kılı bile dokunulmayacak ve sabırları ve dayanıklılıkları sayesinde kendi ruhlarına sahip olacaklardır. Dünyevi hazineler ve zevkler uğruna ruhlarını şeytana satmamışlardı. Vahide, tüm yaratılışta kuzu dışında kimsenin, Prens Mikail Mesih, kitapların mühürlerini kırmaya ve onları anlayıp yorumlayabilecek kadar layık görülmediği belirtiliyor. 5 İşaya 29:11'den yıl 12:8, 9 Daniel 10:21, çünkü ben ve babam her şeyde biriz. Eğer herhangi biri bu kitabı okuduktan sonra onu Tanrı'nın ve Prens Mikail'in Mesih'in yazdığından şüphe ederse, o zaman şeytanın pençesine düşmüşsünüz ve delirmişsiniz demektir, sizin için hiçbir umut yoktur. Bu kitap bir peygamberin ölümünden sonra, onun öğrencileri ya da aydınlanmış bir mahkum tarafından yazılmadı, Tanrı'nın en büyük oğlu ve Tanrı'nın kendisi tarafından yazıldı. Ben burada mahkum değilim, hepinize yardım etmek, hayatta kalmak ve hepinize son bir şans vermek için buraya gönüllü olarak geldim. Bu kitapla birlikte, Tanrı'nın gizemi artık sona ermiş ve onun gerçeği yayınlanmıştır. Çok yakında bu kitap ve krallığın müjdesi tüm uluslara yayınlanmış olacaktır. Prens Michael dışında, babam dışında herkesin bunu yapabileceğini düşünüyorsanız. Sadece kitapların üzerindeki mühürleri kırmak değil, aynı zamanda bu kitabı günümüz dünyasında yazacak ve yayımlatacak, tüm dünyaya meydan okuyacak ve savaşacak kadar güçlü, yeterli cesarete sahip bir ruha sahip olmak. Şeytana karşı, ona yardım edecek 8 milyar kötü meleğin tamamıyla birlikte, o zaman siz delisiniz ve Tanrı'ya yalancı diyorsunuz. Bütün dünya çılgın ve artık hepinizin aklı başında olmayı öğrenmenizin veya çok yakında ölmenin zamanı geldi, yani çok yakında. İnsanlığın ne kadar çılgın olduğunu görebilenler için, bu gezegenin suçlu deliler için maksimum güvenlikli bir hapishane olduğunu öğrenmek çok da sürpriz olmamalı. Bazılarınız diğerlerinden daha az delisiniz, ama ne yazık ki en deli olanlar ve kendilerini en akıllı zannedenler, deliliğin klasik belirtileri, koşarak ve herkes için her şeyi mahveden insanlardır. Kendisi de suç bakımından tamamen deli olan şeytan için dünyayı mahvetmek. Şeytan şu anda dünyayı, insan hükümetlerinde ve dini organizasyonlarda yer alan bu insanlar aracılığıyla yönetiyor. Bu gezegen, aslında mantıksız olan şeytanın mantığıyla yönetiliyor, çünkü o deli. Eğer bu dünyanın mantığı mantıklı olsaydı dünya iyiye gidiyor olurdu, ama hızla kötüye gittiğini hepimiz görüyoruz. Ancak insanın aptalca kibri, yöntemlerinin ve mantığının çalışmadığını kabul etmesine ve geri dönüp Allah'ın gerçek aklı başında mantığına geri dönmesine izin vermeyecektir. İnsanoğlu kesinlikle delidir. Size soracak olsam çoğunuz bu ifadeye katılacaksınız. O zaman bana bunun diğer herkes olduğunu ve sizin aklı başında olduğunuzu söylerdiniz. Her zaman bir başkasıdır, asla siz değilsiniz. Emirleri yerine getirmezseniz, Tanrı'nın iradesini yapmaz ve iyi olmayı öğrenmezseniz idam edileceğinizi biliyorsunuz. Eğer bilmeseydin, şimdi biliyorsun. Hayatta kalabilmek için emirleri yerine getiriyor musunuz ve Tanrı'nın iradesini yapıyor musunuz? Eğer değilseniz bu delilik değil mi? Ölümsüzlüğü, asla tutunamayacağınız dünyalık mallarla takas etmek delilik değil mi? İnsan psikiyatristlerine giderek aklı başında olmayı öğrenemezsiniz, çünkü onlar da delidirler ve aynı zamanda bu dünyanın mantıksızlığı üzerinde çalışırlar ve gerçekten ne yaptıklarını bilmezler. Size gerçek mantığı ve nasıl gerçekten aklı başında olunacağını, gerçekten aklı başında, çılgın insanlığın mantıksız standartlarına göre değil, Tanrı'nın standartlarına göre, öğretebilecek tek kişi Tanrı'dır kendisinden, günün 24 saati, onun iradesini yerine getirerek ve ondan doğrudan öğrenerek, haftanın 7 günü, yılda 52 hafta, yıldan yıla. Günde 10 dakika, hatta 1 saat onunla konuşarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Çünkü onunla günde sadece bir saat konuşursanız, geri kalan 23 saatte şeytanla konuşmuş ve onun isteğini yerine getirmiş olursunuz. Şeytanın iradesi sizi, ateşe götürür lütfen beni, babam ve benim binlerce yıl boyunca çektiğimiz onca sıkıntıdan sonra, ölüm cezalarınızı kaldırmaya ve son günde sizi idam etmeye zorlamayın. Birinizi bile idam etmek zorunda kalmak istemiyorum ama bu gerçeğin sizi kandırıp idam etmeyeceğimi düşünmesine izin vermeyin. Babam hepinize tövbe etmeniz için zaman verdi ve tövbe etmeyen herkesi yok edeceğine söz verdi. O her zaman sözlerini tutar, ben de öyle. Buraya hayatta kalmanıza yardım etmeye geldim ve bir yıl önce babamdan her birinizi kurtarmaya çalışmama izin vermesini istedim ve umarım tüm ruhumla varlığımla, bana izin vereceksin. Eğer bana inanmıyorsanız ve izin verirseniz, o zaman hakkınız olan özgür iradenizi kullanmış olacaksınız ve idam edilmeyi siz seçmiş olacaksınız. Geri kalanınız bugün yeni bir başlangıç yapsa iyi olur. İzin verirseniz hepinize yardım edebilirim, ancak yalnızca bir ruhu varlığı kurtarmayı başarabilirsem, görevim ve sizin ellerinizde maruz kaldığım ve acı çekmek zorunda kaldığım tüm tatsızlıklar değerli olacaktır. Daha yüksek manevi seviyelerde olanlarınız, sizi insan hapishanelerinden uzak tutmak için kendi ev yapımı insan kanunlarını mevzuatlarını kullanarak daha düşük seviyelerdeki insanlardan para çalmak için üstün zekanızı israf etmeyi ve suistimal etmeyi bıraksanız iyi olur. Bunun yerine daha zor testlerinizi geçin. Sadece sözlerle değil eylemlerle de iyi bir örnek oluşturarak başlayın ve diğerlerine yolu ve yapabileceğiniz iyi şeyleri gösterin. Daha fazla farkındalığa eşlik eden daha fazla duyarlılığa minnettar olun, bu çoğu zaman göründüğü gibi bir lanet değil, bu kılık değiştirmiş bir nimettir. Bunu denemelerinizde manevi avantajınız için kullanın. Ne kadar hassas olursanız, kendinizi çarmıha germelerde hissettiğiniz acı o kadar büyük olur ve o kadar çok puan kazanabilirsiniz. Daha fazla acı hissettiğiniz için, bu size, benlikten kurtulmanız için daha fazla cesaret verecektir, çünkü acı, benliğe bağlanmıştır ve o gittiğinde acı da onunla birlikte gider. Bir kez benliğinizi yok ettiğinizde, daha yüksek hassasiyetiniz size kendini çarmıha germenin acısı yerine daha büyük ruhsal sevinç getirecektir. Aşağı seviyedeki insanların duyarsızlığı onları acıdan korur, daha zor bir şeye hazır olana kadar, böylece cesaretleri kırılmaz veya korkutulmaz. İsa'nın mümkün olan en yüksek hassasiyette çarmıhta ne kadar acı çekmek zorunda kaldığını bir düşünün. Ne kadar yükseğe tırmanırsanız o kadar zorlaşır ve sonuç olarak kazanarak daha fazla puan kazanabilir veya kazanabilirsiniz. Size zorlu bir sınav ve daha büyük bir ödül kazanma şansı verildiği için minnettar olun. Cennete giden merdivenleri bulun ve onlara tırmanın, ancak yılanlardan ve onların düşüşlerinden dikkat edin. Yılanlar ve merdivenler, Tanrı'nın size çocukluğunuz için gönderdiği bir başka ipucudur. Hayat oyununda ipuçları her yerde vardır, ancak onları görebilmek, bulabilmek ve onları ipucu olarak tanıyabilmek için ruhsal gözlerinizi açmalısınız. Sadece bir başlangıç yapmanız için size birkaç örnek vereceğim, Süpermen ölümsüz, yok edilemez, uçabilir, yalan söyleyemem, gözler ateş gibidir, vahiy. 19-12 yıldızlara ve şanslı yıldızlara dair binlerce referans var, vesaire, VB ipuçlarıyla çevrilisiniz. Aptalca, zaman kaybettiren insan oyunları oynamak yerine neden zamanınızı, karlı bir şekilde, Tanrı'nın yaşam ve ölüm oyununu oynayarak geçirmiyorsunuz? İnsanlar, fiziksel sağlıkları için harcadıkları kadar, ruhsal sağlıklarına ve ruhsal, irade güçlerini, egzersiz etmeye ve güçlendirmeye harcasalardı, gerçekten bir yere varacaklardı. Sağlıklı bir ruhunuz varsa, o da başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Sonsuza kadar yaşayacak iyi ve sağlıklı bir ruh, kaslara bağlı, sağlıklı, atılabilir, bir bedenden çok daha önemlidir. Düşüncelerinizde bile emirleri çiğneyen ve kimse sizi göremediği ve kimse sizi yakalayamadığı için sonuçlardan kaçtığınızı düşünenler, yalnızca kendinizi aldatıyorsunuz. Tanrı şimdiye kadar yaptığınız her şeyi gördü ve şu anda dahil olmak üzere düşündüğünüz her şeyi biliyor. Partnerinizi aldatanlarınız aslında kendinizi aldatıyorsunuz, çünkü partneriniz bilmese bile Allah biliyor. Öldürmek ya da çalmak kadar önemli olmadığını düşünmeyin çünkü o da diğerleri kadar önemlidir. Tanrı'nın şahidi olarak şeref sözünü verdin ve şeref yeminini bozup ruhunu şeytana sattın. Ayrıca Tanrı'ya güvenilemeyeceğini ve onurunuzun olmadığını da kanıtlarsınız, peki onun yaşamanıza ve eve dönmenize izin vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? Emirlerden birini çiğneyerek hepsini çiğnemiş olursunuz, çünkü bu hala Tanrı'nın iradesini değil şeytanın iradesini yerine getirdiğiniz anlamına gelir. Müslümanlar, sözde Hristiyan dünyasının yozlaşmış ve kötü olduğunu düşünüyorlar ve haklılar, her ne kadar kendileri iyi olmaktan uzak olsalar da, dini kibirleri ve fanatizmleri sayesinde şeytan tarafından çok kolay bir şekilde cinayet işlemeye yönlendiriliyorlar ve bunu Tanrı adına yaptıklarını düşünüyorlar. ancak en azından Batı dünyasında olduğu gibi, Allah'ın kanunlarına tamamen çatışacak kendi kanunlarını oluşturma pervasızlığına sahip değiller. Şeytan Batı'da gerçekten başarılı oldu, burada insanlar sadece kendi yasalarını yapma cesurluğuna sahip değildi, aynı zamanda yasa yapma konusunda yüksek cesarete de sahiptiler. Şunu söylemek gerekirse, kişinin kendi yasalarını, kendi aptallığını, adaletsiz yasalarını bilmemesi mazeret yoktur. Kimin kendi yasasını mevzuatını oluşturma hakkına sahip olduğunu düşünüyorsa, aynı zamanda yasalarını bilmeden çiğnerseniz suçlu olduğunuzu söyleme hakkına sahip olduğunu düşünüyorsa, bu bir suç mu? Kendisi yasa dışı olan bir yasayı çiğnemekten nasıl suçlu olabilirsiniz? Kendi yasalarını yaratmak için Tanrı'dan ne zaman izin aldılar? Bölüm 2 ve 12:32 Ne inanılmaz bir kibir ve aptallık! İnsanın kanunlarını, mevzuatlarını bilmemek ile Allah'ın kanunlarını bilmemek arasında büyük bir fark vardır, çünkü Allah'ın kanunlarını bilmemek mümkün değildir. Tanrı her bir ruha, yanlış bir şey yapmadan önce telepatik olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyler. Size yasa dışı insan yapımı yasalardan, mevzuatlardan kim bahsediyor? Neden hepiniz bu adaletsizliğe izin veriyorsunuz? Omurgasız hadım olan, sivrisineği zorlayan ve deve yutan, büyük şeyler hakkında hiçbir şey söyleme, Matta 23-24 çoğunluk tam olarak bunu yaptı ve bu büyük adaletsizliği sessizce kabul etti ve böylece, uygar, toplumun Tanrı'nın verdiği haklarını elinden almasına izin verdi. Şeytan kadınları kullandı, tıpkı cennet bahçesinde yaptığı ve tarih boyunca yapmaya devam ettiği gibi, kötülük yapmak ve hadımları Batı hükümetlerine almak, Matt 19:12, ikinci tür hadımlar, Tanrı'nın kanunlarını değiştirmek ve çoğu gerçekten kadın olmayan kadınlara eşitlik vermek. Onlar da kadınsı hiçbir şey yok. Adam olma haklarını kazanmadan, kadın bedeninde adam olmaya çalışıyorlar. Daha sonra şeytan, iktidar sahibi adamların arasına kadınların arasına sızıp, onlara işlerin yürütülmesinde söz hakkı verdikten sonra, onları daha fazla kanun değiştirmek için kullandı. Bu durum, her zaman iyi bir toplumun temeli olan aile biriminin parçalanmasına yol açmış, namus kurallarının olmayışı ve genel olarak ahlaksız olmaları nedeniyle aileyi hasta etmişlerdir. Evlilik kurumunun şakası ve dünyayı yönetmeye çalışmak için seksi kullanıyorlar. Bir sonraki adım, hadımları ve eşcinselleri sodomitleri hükümete almak, sodomiyi yasal hale getirmekti ve bununla birlikte, kadınların özgürleşmesi ve adamların genel olarak idiş edilmesiyle birleşen eşcinsel özgürleşmesi de geldi. Ve Allah'ın düzeninin tamamen tersine çevrilmesi. Dünya artık iyi olmayı öğrenmek ve İsa gibi olmaya doğru ilerlemek yerine, kadınların mükemmel kadın olmayı öğrenmesiyle, böylece sonunda adam olma haklarını kazanabilirler, şimdi adamların hadım edilmesiyle ve idiş edilmesiyle ve adamların geri giderek kadın olmaya dönmesiyle geriye gidiyor. Batı dünyası sadece Pandora'nın kutusunu açmadı, artık bu işin kapağını kaldırmıştır ve dünya sadece geriye gitmemektedir, her saniye hızlanıyor. Dünya tıpkı Nuh, Sodom ve Gomorra zamanlarında olduğu gibi, kıyamet gününde kendi yok oluşuna doğru hızla ilerliyor, ama bu kez yine ikinci şans olmayacak. Bunu doğru yapmak için zaten binlerce yıl ve milyonlarca şansınız vardı ve hala buradasınız. Son gününü, kadın özgürlükçüleri, eşcinseller, sodomitler ve organize dini öğreten herkes en fazla tehlike altında olacak ve ateşe ilk gireceklerdir. Müslümanlar mükemmel olmaktan uzaktırlar ve dini kibirleri nedeniyle Tevrat ve İncil'in giriş olarak kullanılmasını ve Allah'ın kitabının ilk 2-3 ünün okunmasını kabul etmeyi reddetmişlerdir. Allah'ın kitabının son ayetinin bir üçlüğü olan Kur'an-ı Kerim. Ve sonuç olarak daireler çizerek ateşe doğru koşuyorlar. Haklı olarak Batı'nın kadınları üzerindeki etkisine ve bunun beraberinde getirdiği düzensizlik ve kötülüklere içerliyorlar. Bunun nedenlerini bilmeseler veya anlamasalar bile, en iyisini Allah'ın bildiğini kabul ederler ve onları değiştirme ve tersine çevirme cüretine sahip olmak yerine, Allah'ın kanunlarına uymaya çalışırlar. Allah'ın kanunlarının değişmesi ve Allah'ın planlarının saptırılması, disiplinin, saygının ve düzenin bozulmasıyla birlikte kendi cezasını da beraberinde getirmiştir. Kadın çıplaklığının ve teşhirciliğin kamusal alanda yaygın şekilde sergilenmesi, bazı adamlarda temel hayvani içgüdülerin ortaya çıkmasına neden oldu ve bununla birlikte tecavüz vakalarında ve çocuk taciz vakalarında artış meydana geldi. Ve kadınlar ektiklerinin sonucunu alıyorlar. Maalesef masum çocuklar da acı çekiyor. Çocuk taciz vakalarının sayısının artmasının nedeni, erkeksi kadın özgürlükçülerinin aksine, aslında kadınsı olan tek grubun küçük kızlar olmasıdır. Durum kötüleştikçe, kızların özgürleşmeden giderek daha genç yaşlarda etkilenmesiyle birlikte, tecavüzcü kadınsılığı daha genç bir yaş grubunda aramak zorunda kaldığından, istismara uğradıkları yaşlarda daha genç oluyor. Tecavüzcü, işkence gören zihniyetiyle, kaybettiği erkekliğini de kendisine yeniden empoze eder, çok geçici olsa da ve sadık bir kadın özgürlükçü bile tecavüz durumunda erkekliğini kaybeder, korkar, itaatkar ve dolayısıyla daha kadınsı hale gelir, çarpık bir zihinsel güç mücadelesi içinde. Kadınlar bunu kendi başlarına getirdiler, ilahi adalet, karma, sebep ve sonuç, ne ekersen onu biçersin. Tanrı'ya itaat etmeyi reddettiğinizde, kendinize kötülük getirirsiniz. Eşcinselliğin sodominin yasallaştırılması doğal olarak genç erkek çocuklara yönelik istismarın artmasına neden oldu. Bütün bu insanoğlunun idiş edilmesi ve kadının olaylar üzerindeki etkisiyle birlikte, Tanrı'nın kanunlarını değiştirmek için farkında olmadan şeytan tarafından kullanılmalarına izin vererek. Birçok ülkede idam ve bedensel cezalar kaldırıldı ve bu da Tanrı'nın planlarının daha da saptırılmasına yol açtı. Tanrı, ruhları varlıkları cezalandırabilmek ve disipline edebilmek için bedenleri yarattı ve insanlar, bedenin cezalandırılmasını kaldırarak bunu tersine çevirdi ve şeytanın standart parasına gittiler. Para cezaları hırsızı caydırmaz veya cezalandırmaz çünkü paranın hırsız için gerçek değeri yoktur, kolay gelir, kolay gider ve böylece dışarı çıkıp biraz daha çalıyor. İkinci suçunda elinin kesilmesi sadece daha iyi bir ceza değil aynı zamanda çok etkili bir caydırıcıdır ve önlem almak her zaman tedavi etmekten daha iyidir, Matt. 5.30 İnsanın aptal mantıksızlığı, ceza suça uygun olmalıdır, diyor. Ceza suçu önlemeli, cezayı hafifletmeli aslında suçu teşvik eder. Normalde dürüst olan bir kişi hırsızlık yapma eğilimindeyse ve yalnızca denetimli serbestlik alabileceğini biliyorsa, para cezası veya hapis cezası, el kaybetmektense çalmaya daha yatkındırlar, Matt. 28-32-18-8-9 Markos 9-43-45 Yani cezayı azaltarak aslında bu kişiyi hırsızlığa teşvik ediyorsunuz, dürüst bir insanın suçlu olmasına yardımcı oluyorsunuz. Daha sonra, hapse girdiklerinde suçlular arasında yer alırlar ve özellikle genç ve kolay etkilenebilirlerse, güçlendirilmiş suçlular olmayı öğrenirler. Aynı durum idam cezası için de geçerlidir. Caydırıcılık, aptal adamın standardını değil, Tanrı'nın standardını kullanan tek cevaptır. Ölüm cezası ile kontrolünü kaybeden ve cinayet işleyen ruh, astral ovasına geri gönderilir ve Tanrı'nın cezasının ardından yeni bir başlangıç yapılır. Hapis cezası gerçekten caydırıcı değildir, zaman kaybıdır ve hapishanelerin dolup taştığı, işletilmesinin milyarlarca dolara mal olduğu, yasalara saygılı insanların hapishaneleri finanse etmek için ağır vergiler ödemek zorunda kaldığı bir dönemde toplum üzerinde korkunç bir yük oluşturur. Cezaevleri caydırıcı değil, evlilik haklarının olduğu ücretsiz tatil kampları gibidir, renkli televizyonlar, ücretsiz yemek ve çamaşırhane. Bazı durumlarda yaşamak için çalışmaktan neredeyse daha iyidir. Cezaevleri ne kadar rahat olursa, caydırıcılığı da o kadar azalır ve insanları suçlu olmaya o kadar teşvik edersiniz. İnsanları hapishanelere koyma sistemi de oldukça adaletsizdir, çünkü mağdurların hapishane inşa etmek ve sürdürmek için ağır vergiler ödemek zorunda kalması nedeniyle suçlular yerine mağdurları ve masumları cezalandırmaktadır. Onlara haksızlık eden insanları korumak için. Yaralanmaya hakaret ekleniyor. Bu vergilerin suçluları şımartmak yerine mağdurları tazmin etmek için kullanılması daha iyi olacaktır. Her açıdan hapishane sistemi yanlıştır. Disiplini öğrenme sürecinin başlangıcı olan okullarda, ebeveynleri umursamayan veya babasını kaybeden çocuklar için bedensel cezaların kaldırılması, disiplin temelleri kaldırılmıştır. Okullarda disiplin, bazı çocukların aldığı tek disiplindi. Artık çocuklar tamamen kontrolsüz bir şekilde büyüyor, birçoğu haydut ve suçlu oluyor ve çok daha fazlası işsiz kalıyor, 2-5-8. Okullarda mantıklı ve adil bedensel cezaların hiç kimseye zararı olmadı. Bütün bunlar, kadınların kadın özgürlüğü ve eşitlik nedeniyle kullanmalarına izin verilen yanlış yönlendirilmiş nüfuzu tarafından meydana getirilmiştir.